yaptığımız kısım 25. sözden. Kur'an'ın gaybi haberleriyle alakalı bir bölüm. Şu cilvenin 3 şavkı var. Birinci şavk, maziye ait ihbaratı gaybiyesidir. Burada 5 bölüm halinde
Kur'an'ın gaybtan haber verdiğini bize anlatıyor. Yani 3 bölüm halinde. Bunlardan birincisi geçmişe ait. Kur'an-ı Kerim tarihin ta eski devirlerinden, yaratılıştan, Hazreti Adem'den, peygamberlerin kıssalarından bize anlatıyor. İkinci bölüm geleceğe dair. Gerek Kur'an'ın nazil olduğu döneme nispetle yakın gelecekte meydana gelenler, gelecek olanlar, gerekse daha ileride meydana gelecek durumlar. Üçüncü olarak da bunun biraz kendi içinde grupları var. Hakaiki ilahiye, hakaiki kevniye ve umuru uhreviyeye dair ihbaratı gaybiyesidir. Hakaiki ilahiye, Cenab-ı Hakk'ın zat, sıfat, isimlerini Kur'an'ın bize anlatması. Çünkü yani kalben, aklen Allah'ı biliyoruz ama Allah'ın sıfatları nelerdir, isimleri nelerdir? İnsanlar kendi akıllarıyla pek de orada gidemiyorlar. Kur'an-ı Kerim Allah'ın kelamı olarak Allah'ı bize anlatıyor. Bir de hakaik-ı kevniye, kainatın hakikatleri. Bu gördüğümüz alemin ne gibi hakikatleri var? Kur'an bize anlatıyor. Bir de umuru uhreviye. Gelecekte işte kıyamet kopacak, cennet cehennem yaratılacak veya tam teşekkür edecek. Bununla alakalı Kur'an'ın gaybi haberleri. İşte bunlardan birincisi maziye ait ihbaratı gaybiyesidir. Evet, Kur'an-ı Hakim bil ittifak ümmi ve emin bir zatın lisanıyla zaman-ı Adem'den ta asr-ı saadete kadar enbiyaların mühim halatını ve ehemmiyetli vukuatını öyle bir tarzda zikrediyor ki Tevrat ve İncil gibi kitapların tasdiki altında gayet kuvvet ve ciddiyetle ihbar ediyor. Mesela zaman-ı Adem'den dedi. Bizler menşeimizin Hazreti Adem'e dayandığını Kur'an'dan öğreniyoruz. Tevrat'ı, İncil'i okuduğumuzda orada da aynı haber yine yer alıyor. Bunu bilmek son derece önemli. Çünkü buna kulak verilmezse acaba insanlığın evvelinde kıllı kuyruklu bir maymun mu var? Atamız maymun mu? Bazı insanlar oraya takılıp kalabiliyor. Atamız maymundur diyenler hayvani bir hayat yaşıyorlar netice itibariyle. İşte Kur'an-ı Kerim insanlığın evveli ta nereye gidiyor? İnsanlığın tarihi nasıl başlamış? Bize anlatıyor. Adem'in iki oğlunun mücadelesi, Kabil Habil'in birbiriyle mücadelesi Kur'an'da yer almış. Peygamberlerin hayatlarından bir takım bölümler, pasajlar bize anlatılmış. Ve bunlar anlatılırken mesela Cenab-ı Hak bildiriyor ki ey peygamber, Musa'ya Tur'da vahyettiğimiz zaman sen orada değildin. Yani peygamberimiz orada olsa evet bu olay böyle oldu diye görür, anlatır. Ama görmüş gibi anlatıyor. Vahiy ile diyor biz bunları sana bildirmekteyiz. Kütüb-ü Salife'nin ittifak ettikleri noktalarda muvafakat etmiştir. Yani diğer önceki semavi kitapların ittifak ettikleri noktalarda Kur'an onlara muvafık haberde bulunmuştur. Tevrat'a göre de ilk defa yaratılan insan Hazreti Adem'dir. İncil'e göre de öyle. Kur'an da bunu söylüyor. Bu noktada hepsi ilahi menşeli, aynı hakikati anlatıyor. Ama onlar zamanla biraz bozulmuş. Buna tahrif deniyor. Araya bazı şeyler insanlar karıştırmışlar. Kütüb-ü Salife'nin, önceki kitapların ihtilaf ettikleri bahislerde musahihane hakikat-ı vakayı faslediyor. Yani önceki kitapların anlattıkları meselelerde eğer zamanla değiştirme olmuşsa Kur'an-ı Kerim oraları düzeltiyor. Mesela Allah gökleri ve yeri 6 günde yarattı. Kur'an'da var. Tevrat'ta tekvin bölümünde de var. Ama Tevrat'ta devamında şöyle geliyor. Allah gökleri ve yeri 6 günde yarattı. 7. günde istirahat etti. Kur'an-ı Kerim bize bunu anlatırken Allah gökleri ve yeri yarattı. وَلَمْ يَعْيَ بِخَلْقِهِنَّ Onları yaratmaktan yorulmadı. وَمَا مَسَّنَا مِنْ لُغُوبِ Bize herhangi bir yorgunluk arız olmadı. Bu gibi ayetlerle işin hakikatini bildiriyoruz. Bir de Tevrat'taki anlatımda haftanın günleri olarak anlatılıyor. Allah yaratmaya pazar günü başladı. Şunları şunları yarattı. Pazartesi şöyle yaptı. Salı, çarşamba böyle. Cuma günü yaratmayı bitirdi. Cumartesi günü de istirahat etti. İşte Yahudilikte yevmü sebt, yevmül istiraha, istirahat günü. Yani Allah istirahat etmiş, onlar da cumartesiyi tatil yapmışlar. Kur'an-ı Kerim yani Allah'ın aşağı yorulmakta münezzeh olduğunu çok net bir şekilde bize anlatıyor. Öte yandan mesela İncil'de insanların Hazreti Adem'in günahından dolayı günahkar olarak dünyaya geldikleri ve böylece her doğan çocuk Hazreti Adem'in ve Havva'nın yediği yasak ağaçın meyvesinden dolayı günahkar oldukları böyle anlatılmış. Kur'an-ı Kerim bunu düzeltiyor. وَلَا تَزِرُوا وَاَزِرَةٌ وِزْرَ اُخْرَى Hiçbir günahkar başkasının günahını çekmez. Yani Hazreti Adem o ağaç, yasak ağaçtan yedi diye biz niye günahkar olalım ki? Ama bunu şöyle anlayabiliriz. Yani Hazreti Adem'in mahiyeti bizde de var. Yani insan yasaklara karşı meyilli bir varlıktır. Atamız Hazreti Adem neticede o ağacın meyvesinden yedi. İşte günahlara karşı insanda nefsinde bir meyil var. Bununla anlatılan hakikat bu. Fakat onlar zamanla bunu başka bir mecraya çekmişler. Veya diyelim Hazreti İsa'nın şahsiyeti. Hazreti İsa'dan bahis Kur'an-ı Kerim'de hayli var. İncil'de de zaten daha çok onun sözleri yer almış. Ama İncil'deki anlatımda Hazreti İsa haşa Allah'ın oğlu. Ama Kur'an-ı Kerim daha Hazreti İsa'nın ilk cümlesinde meseleyi bitiriyor. İsa Aleyhisselam dünyaya gelmiş. Tabii baba yok, doğrudan anneyle yaratılmış. Hazreti Meryem küçük İsa ile ilk defa insanların içine çıktığında insanlar şaşkınlıkla ya Meryem diyorlar, bu çocuk nereden? Hazreti Meryem işaret ediyor, ona sorun diyor. Onlar diyorlar ki kundaktaki bir çocukla biz nasıl konuşabiliriz? Beşikteki çocukla nasıl konuşabiliriz? İsa Aleyhisselam'ın ilk cümlesi şu oluyor. İnni Abdullah, ben Allah'ın kuluyum. Daha ilk cümlesinde zamanla kendine Allah'ın oğlu diyecek olanları reddediyor. Kur'an-ı Kerim normalde çocuğu anneye değil babaya nispet ederek nazara verir. Ama Hazreti İsa anlatılırken İsa ibn-i Meryem diyor. Meryem oğlu İsa. Ve Hazreti Meryem ve Hazreti İsa'yı nazara verirken kânâ-i kulânı ta'am, o ikisi yemek yerlerdi diyor. Yani yemek yiyen ilah olamaz. Yemek yiyen muhtaç demektir. Muhtaç olan birisi de ilah olamaz. Bu gibi hakikatlerle önceki kitaplarda zamanla yer alan tahrifleri de Kur'an-ı Kerim düzeltiyor. İşin hakikati nedir? Hakikatini bize bildiriyor. Demek Kur'an'ın nazarı gaybbinisi, gaybı gören nazarı, o kütüb-ü salifenin umumunun fevkinde ahval-i maziyeyi görüyor ki ittifaki meselelerde musaddıkane onları teskiye ediyor. İhtilafi meselelerde musahihane onlara faysal oluyor. Yani o kitapların verdiği bilgilerde zamanla böyle üzerlerinde tozlar birikmiş adeta. Kur'an şöyle bir silkeliyor ve işin hakikatini bildiriyor. Halbuki Kur'an'ın vukuat ve ahval-i maziye dair ihbaratı akli bir iş değil ki akıl ile ihbar edilsin. Belki sema'a mütevakkıf nakildir. Nakil ise kıraat ve kitabet ehline mahsustur. Dost ve düşmanın ittifakıyla kıraatsız, kitabetsiz, emanetle maruf, ümmi lakabıyla mevsuf bir zata nüzul ediyor. Yani Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam okuma yazma bilen birisi olsaydı belki bazıları şöyle diyebilirdi. Yine diyenler olmuş da o zaman daha kuvvetli söylerlerdi. İşte değişik kitaplardan okudu. Bunları kendisi yorumladı ve yeni bir kitap olarak kendi eserini Allah'ın kitabı gibi takdim etti. böyle diyebilirlerdi. Halbuki peygamberimiz ümmi bir insan. Daha önce kitap okumamış. Normalde ümmi olmak bizler için bir kusurdur, nakısadır. Yani okuma yazma bilmemek hoş bir şey değil. Peygamberimiz için nakısa değil, üstadın ifadesiyle o, üstad-ı ezelisinden ders alıyor. Yani Allah ona öğretiyor. O ennebiyyil ümmi, ümmi peygamber. Ve allemeke mâ lem tekun ta'lem, yani bilmediklerini Allah sana öğretti mealinde. Allah ona öğretiyor. Bunun neticesinde peygamberimiz muallim oluyor. İşte insanlara hakikatleri, kainatın hakikati, ilahi hakikatler, insanların görevleri gibi meseleleri insanlara bildiriyor. Hem o ahvali maziyeyi öyle bir surette ihbar eder ki bütün o ahvali görür gibi bahseder. Mesela Kehf suresi var. Ashab-ı Kehf'in kıssası anlatılıyor. Yani sanki peygamberimiz de orada mağarada Ashab-ı Kehf'le beraber onların halini tasvir ediyor. Çünkü uzun bir hadisenin ukde-i hayatiyesini ve ruhunu alır, maksadına mukaddeme yapar. Demek Kur'an'daki fezlekeler, hulasalar gösteriyor ki bu hulasa ve fezlekeyi gösteren bütün maziyi, bütün ahvali ile görüyor. Tevrat'ı ben bütün olarak okumadım. Bazı bölümlerine baktım. Mevcut Tevrat'ta var mı bilemiyorum. Kur'an'da şöyle geçiyor. Biz diyor Musa'ya ve kardeşi Harun'a şunu bildirdik. Mısır'da kavminiz için evler meydana getirin. Ve o evlerinizi bir merkez, kıblegah yapın. Namaz kılınan bir kıblegah yapın. Mesela çok kısa ayetin bir bölümü bu. Ama o kadar büyük bir hakikat ki, mesela risalelerde biz diyor nur talebelerine işte evlenmeyin demiyoruz. Şunu söylüyoruz. Evlerinizi bir medrese yapın. Herkes kendi hanesini bir medrese haline çevirsin veya komşularıyla bir araya gelip beraber ders okusunlar. Risalelerdeki bu hakikatin kökü Kur'an'a dayanıyor. Daha da evvelinde Hazreti Musa'ya bu, Hazreti Musa'ya ve Hazreti Harun'a bildirilmiş. Son derece önemli bir şey. Her evin bir medrese olması. Kur'an'da bu bir cümle halinde ifade ediliyor. Yani Kur'an bu gibi meseleleri fezlekeyle, hulasayla bize anlatıyor. Veya yine kıssayı Musa'dan bir misal. Cenab-ı Hak Hazreti Musa'yı Firavun'a gönderirken sen ve kardeşin diyor Firavun'a gidin fakûlâ lehu gavlelleyyine, ona yumuşak bir dille anlatın. Bu da yine ayetin bir bölümü. Tam bir ayet bile değil hani evveliyle beraber düşünürse. Burada bu bir iki cümlede Allahu Teala bütün zamanlara ders veriyor. Demek ki Firavun gibilere gitmek lazım. Ama giderken de böyle bağırıp çağırarak değil, velev Firavun da olsa yumuşak bir dille anlatmak. Olur ki öğüt alır veya Allah'tan korkar. Bu mealde ayet-i kerime ifade ediyor. Bunlar son derece hülasa tarzında, fezleke tarzında şeyler. Kur'an'ın bunları bize nakletmiş olması arka planda ilahi ilimden geldiğini gösteriyor. Zira bir zatın bir fende veya bir sanatta mütehassıs olduğu hülasalı bir sözle fezlekeli bir sanatçıkla o şahısların meharet ve melekelerini gösterdiği gibi Kur'an'da zikrolunan vukuatın hulasaları ve ruhları gösteriyor ki onları söyleyen bütün vukuatı ihata etmiş görüyor. Tabir caiz ise bir mehareti fevkalade ile, fevkalade bir maharetle ihbar ediyor. İkinci şavk istikbale ait ihbaratı gaybiyesidir. Kur'an'ın gelecekle alakalı gaybi haberleri. Yani gelecek malum perdeli. Yarın ne olacak bilmiyoruz. Biraz sonra ne olacak bilmiyoruz. Normalde gayb perdeli ve gayb ancak Allah bilir. Kur'an-ı Kerim'de işte gaybı bilen Allah'ın peygamberimize gaybtan bazı haberleri verdiği de anlatılıyor. Şu kısım ihbaratın çok envaı var. Birinci kısım hususidir. Bir kısım ehli keşif ve velayete mahsustur. Mesela diplomasinin de kendine göre dili varmış. dışarıdan birisi o dili belki pek anlamıyor. Ama işin içinde olan orada ne mesajlar verildiğini, cümle aralarında, satır aralarında ne olduğunu okuyor. Kur'an'da da bir kısım ehli keşif ve velayete mahsus olan gelecekle alakalı nice sırlar var. Özellikle velayette böyle ilerlemiş olanlar bunları hissetmişler, kısmen de beyan etmişler. Mesela Muhyiddin Arabi Elif Lam Mim Gulibetir Rum suresinde pek çok ihbaratı gaybiyeyi bulmuştur. Zaten bunun kendisi gaybla alakalı. Peygamberimiz döneminde Rumlar İranlıların karşısında mağlup olmuş ve Mekkeli müşrikler buna çok sevinmişler ve Müslümanlara demişler ki bizim gibi kitapsız olanlar sizin gibi kitaplı olanlara galip geldi. Biz de size tam galip geleceğiz. Ardından bu ayetler iniyor ve Rumların 9-10 yıla kadarki bir zaman içinde galip geleceği çok açık bir ifadeyle, gayet net ifadeyle anlatılıyor. Hatta Hazreti Ebubekir bahse giriyor birisiyle ve 10 yılda netice alındığında işte 100 devesine bahse girmişler. O 100 deveyi almış, dağıtmış. O zaman yani başlangıçta karşılıklı bahis yasaklanmamış. Bundan dolayı böyle bir uygulama da olmuş. Bu zaten ayetin zahiri. Doğrudan ayetten bu anlaşılıyor. Bir de burada bir takım böyle gaybi sırlar, Muhyiddin Arabi gibi zatlar görmüşler. Kısmen perdeli bir şekilde anlatmışlar. Ben Muhyiddin Arabi'nin bununla alakalı neler yazdığını okuyamadım, bilemiyorum. Ama İbn-i Berracan isimli bir başkası yine bu ayetlere dayanarak Kudüs böyle Hristiyanların idaresindeyken, Haçlıların idaresindeyken 100 yıl sonrasına tarih vermiş. Ve demiş ki işte falan tarihte, verdiği tarih 100 yıl sonrası Kudüs Müslümanların eliyle fetholunacak. Ve o tarihte Selahaddin Eyyubi Kudüs'ü fethediyor. Ve İbn-i Berracan'ın 100 yıl evvelinde açık bir şekilde kitabında yazdığı şey gerçekleşiyor. İmam-ı Rabbani surelerin başındaki mukattaat-ı huruf ile çok muamelat-ı gaybiyenin işaretlerini ve ihbaratını görmüştür ve hakeza. Ulema-i batın için Kur'an baştan başa ihbarat-ı gaybiye nev'indendir. Yani normalde işte 1000 kadar diye üstad başka yerde söylüyor. 1000 kadar Kur'an'ın gaybi haberi var. Ama batini nazarla bakabilenler Kur'an'ın tamamını baştan sona gaybi haberler şeklinde görmüşler. İşaret-ül İcaz'da anlatılanlardan ben birisini ifade edebilirim. Mesela orada İnnellezîne keferû sevâun aleyhim enzertehum em lem tunzirhum la yu'minun. Yani bir kısım kafirlerin, inatçı kafirlerin işte ey peygamber sen diyor onları uyarsan da uyarmasan da onlar iman etmeyecekler. Bu gaybtan bir haber olarak da değerlendiriliyor. Ebu Cehil gibi, Ebu Leheb gibi küfürde katmerleşmiş olanlar iman etmeyecekler. Hakikaten de iman etmemişler. Yani ilk bakışta bunun gaybi haber olduğu pek görülmüyor belki ama dikkat edilince farkına varılıyor. Biz ise umuma ait olacak bir kısmına işaret edeceğiz. Bunun da pek çok tabakatı var. Yalnız bir tabakadan bahsedeceğiz. Mesela Kur'an-ı Kerim'de Nahl suresinde insanların bineceği bir takım hayvanlar anlatılmış. Vel hayle vel bigale vel hamir li terkebuha ve zine. Yani işte bilmeniz için ve bir zinet olarak Allah at, eşek, katır bu gibi hayvanları yarattı. وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ daha bilmeyeceğiniz neler neler yaratır. Burada geleceğe yönelik daha Allah neler neler yaratır. İşte günümüzde bindiğimiz otomobiller, trenler ve uçaklar bu gibi bineklere ayette işaret var. Bunun da pek çok tabakatı var. Yalnız bir tabakadan bahsedeceğiz. İşte Kur'an-ı Hakim Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'a der. Burada ayetler sadece zikredilmiş, meali verilmemiş. Ben mealinde vermeye çalışacağım. Fas 1, inne vaadallahi hak. Cenab-ı Hak peygamberimize buyuruyor ki, sen sabret, şüphesiz Allah'ın vaadi haktır. Malum, özellikle Mekke döneminde Müslümanlara çok baskı uygulandı. Öyle ki Müslümanlar hicrete mecbur kaldı. İşte Cenab-ı Hak peygamberimize teminat veriyor. Sen sabret, Allah'ın vaadi hak. Yani Allah bildirmiş ki, keteballah le aglibenne ene ve rusuli. Allah şunu bildirdi ki, yazdı ki, ben ve elçilerim galip gelecek. Ve inne cündena lehumul galibun. Ordularımız muhakkak galiptir. Bu gibi vaatler var. Bunlar gerçekleşecek. Le tedhulunnel mescidel harame inşaallahu aminine muhalligine ruusakum ve mugassirine la tehafun. Bu da Mekke'nin fethini önceden haber veriyor. Muhakkak ki siz Allah'ın dilemesiyle Mescid-i Haram'a gireceksiniz. Emin bir şekilde başlarınızı tıraş etmiş, saçlarınızı kısaltmış olarak kimseden korkmadan Mekke'ye gireceksiniz. Ve bunu anlatırken de girebilirsiniz, galip gelebilirsiniz demiyor da muhakkak ve muhakkak gireceksiniz. Yani işi bilenler bilirler. Baştaki lam, lamut tekit. Sonundaki nun, yine tekit nunu. Hem de şeddeli olarak gelmiş. Yani Türkçe'de belki bunu ifade ederken hiç şüphe yok ki. Muhakkak ve muhakkak bu gibi ifadelerle anlatılabilir. İşte Mekke'nin fethini 2 yıl evvelinden haber veriyor. Huvellezî arsala rasûlehu bilhudâ ve dînil hak liyuzhirahu aleddîni külli. Burada da o Allah ki Resulünü hidayetle, hak dinine gönderdi. Onun dinini bütün dinlere galip kılacak. Ve bu nazil olduğu zaman, bu Fetih suresinden bir bölüm, Müslümanlar Mekkelilerle bile baş edemedi. Maddeleri biraz aleyhlerine görülmekle beraber Hudeybiye anlaşmasını imzaladılar, geri döndüler. Böyle bir ortamda Allah peygamberini hidayetle hak dinine gönderdi. Onun dinini bütün dinlere galip kılacak. Çok açık bir şekilde İslam'ın bütün dinlere galebesini anlatıyor. Orta çağda mesela Müslümanlar ta buralara kadar gelmişler. Burası bir zamanlar Bizans'tı. Fatih Sultan Mehmed ve ordusuyla burası fethedildi. Anadolu Rumlarındı. Müslümanların eline geçti. İran Mecusi'ydi, Müslüman oldu. Daha bu şekilde dünyanın her tarafına Müslümanlar dağıldı, yayıldı. Şu anda da gerçekten Müslümanlar din olarak diğer dinlere galiptir. Öyle ki kilisenin Plain Truth diye bir dergisi var. 1990'lı yılların sonlarında, artık 90'lı yıllar bitmek üzere, 1900'lü yıl bitmek üzere, 100 yılın bir değerlendirmesini yaptılar dergilerinde. Acaba 20. yüzyılda en fazla gelişme gösteren din hangisi? Kilisenin resmi yayın organında en fazla gelişme gösteren din İslamiyet'tir diye ilan ettiler. Hatta ben geçen Ahmet Akgündüz Hoca'dan dinledim. Bilemiyorum buralarda anlattı mı? 1984 yılında bu kilisenin önde gelen işte temsilcileri toplanmışlar. Viyana demişti yanlış hatırlamıyorsam. Orada toplanıyorlar. Yani şehir o kadar da mühim değil. Yanlış hatırlıyor olabilirim. Toplanıyorlar o kardinaller falan. Kur'an Allah'ın kelamıdır. Hazreti Muhammed Allah'ın peygamberidir. Gelin bunu biz de aleme ilan edelim. Kabul ettiğimizi söyleyelim diye karar almışlar. Ancak Müslümanların bulunduğu ülkelerden gelen kardinaller eğer bu açıklanırsa bizim oralarda Hristiyan kalmaz demişler. Açıklamaktan vazgeçmişler. Oradakilerden bir tanesi 93 yaşında Ahmet Hoca'nın ziyaretine gelmiş Rotterdam'da ve demiş bunu açıklama durumundayım. Bu sır bizimle gitmesin. Biz böyle böyle karar almıştık ama bu açıklanmadı. Ben demiş sana belgelerini de getireyim. Ahmet Hoca onları yayınlamış. İngilizce olarak herhalde yayınlamış. Yani bu da İslamiyet'in diğer dinlere galebesinin göstergelerindendir. Bugün Avrupa'da pek çok kilise cami haline çevrilmiştir. Yani en geniş coğrafyada Hristiyanlık var aslında. Ama onların kiliselerinin cami haline gelmesi bir kısmının İslamiyet'in galebesinin çok açık bir tezahürüdür. Fesetubsiru ve yubsirun bi eyyikumul meftun. Ey peygamber, sen de göreceksin, onlar da görecekler hanginiz meftun olduğunu, sen de onlar da görecek. Peygamberimize aşağı mecnun diyorlar, meftun diyorlar. Ayet-i kerime peygamberin davasının hak olduğunu ve bunun ortaya çıkacağını bu gibi ifadeyle anlatıyor. Em yegulune şairun natarabbasu bihi raybel menun. Yoksa işte o bir şairdir, zamanın onu helak edip gitmesini mi bekliyoruz, böyle mi diyorlar? Gul tarabbasu fe inni ma'akum minel mutarabbisin. De ki, yani bekleyin bakalım, ben de sizinle beraber bekleyen, gözleyenlerdenim. Yani burada da, yani haşa o bir şair değildir, anlattıkları hak ve hakikattır, bu ortaya çıkacaktır, nazara veriliyor. Vallahu yasimuke minen nas. Allah seni insanlardan koruyacaktır. Çok açık bir ifade. Ve peygamberimizi zaman zaman böyle koruma niyetiyle yanında bulunan kimseler oluyormuş, muhafızları oluyormuş. Bu ayet nazil olduktan sonra onlara demiş ki artık nöbet tarlığa lüzum yok, Rabbim beni koruyor. Ve zaman zaman suikasta da maruz kalmakla beraber malum Peygamber Efendimiz normal yatağında vefat etmiştir. Ayet-i kerime gelecekle alakalı. Allah seni insanlardan koruyacak ve hayatı bunun bir şahidi. Feillem tef'alu ve lem tef'alu. Bu da Kur'an-ı Kerim'in bir benzerinin getirilemeyeceği ile alakalı. Haydi diyor, Kur'an'ın bir benzerini getirin. O bir insan sözüdür diyorsanız bunu yapın. Ama bunu yapamadınız ve yapamayacaksınız. Yani geçmişte de yapamadınız, gelecekte de yapamayacaksınız. وَلَيْ يَتَمَنَّوْهُ اَبَدَى. Bu da Yahudilerle alakalı. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam onlarla bir münazarası esnasında onlar demişler ki نَحْنُ اَبْنَاءُ اللّٰهِ وَاَحِبَّاءُهُ. Biz Allah'ın sevgili kullarıyız, oğullarıyız. Cennete de ancak biz gireceğiz demişler. Bunun üzerine ayet geliyor. Ey peygamber onlara de ki eğer siz dediğiniz gibiyseniz cennette sadece size verilecekse haydi ölümü isteyin. Ama diyor onlar kendi elleriyle yaptıkları şeyler yüzünden ölümü asla istemeyeceklerdir. Bu da geleceğe ait bir ifade. Gerçekten de Yahudiler tarih boyu ölümden çok korkan, hubbu hayatla meftun olan bir millet olarak tarihe geçmiş. Senurihim ayatina fil afak ve fi enfusihim hatta yetebeyyene lehum ennehu'l hak. Onlara ayetlerimizi afakta ve kendi nefislerinde göstereceğiz ta ki onlara hak tebeyyün edecek. Burada yani afakta ve enfüste Allah'ın ayetlerinin gösterilmesi. Acaba Allah'ın ayetlerinin gösterilmesi ne demek? Allah-u Teala yeni şeyler yaratır. Bunlar da yine bir ayettir. Böyle anlaşılabilir. Ama Allah'ın yarattığı şeylerin sırları açığa çıkacak. Gerek insanın bedeninde, gerekse dış dünyada. Ne gibi? Mesela mikroskop keşfedilinceye kadar kan kırmızı bir sıvı olarak görülüyordu. Ama şu anda kan tek başına bir alem olarak görülüyor. O kırmızı sıvıda insanın özellikleri var. Öyle ki bir damla kan alıp oradan insanın ne gibi rahatsızlıkları var tahlil edilebiliyor. Oradaki al yuvarlar, ak yuvarlar, daha nice başka şeyler bir alem olarak karşımıza çıkıyor. Veya alemde Allah-u Teala işte kainatın sırlarını ilimler vasıtasıyla ortaya koyuyor. Bunlarla da kainattaki ayetler açığa çıkmış oluyor. Yetillahu bi kavmin yuhibbuhum ve yuhibbuna ezilletin alel mu'minin ya izzetin alel kafirin yucahiduna fi sabilillah ve la yahafuna lawmata laim. Burada da eğer diyor siz dinden dönecek olursanız Allah başka bir kavim getirir. Allah onları sever, onlar Allah'ı sever. Onlar müminlere karşı mütevazidir, kafirlere karşı izzetlidirler. Allah yolunda cihad ederler ve kınayanın kınamasından da korkmazlar. Allah yolunda olan işte bir kavimden haber var. Gelecekle alakalı. Bu kavim elif lamsız olarak gelmiş, nekra. Dolayısıyla tarih boyu pek çok milletler bunun masadaki olmuş ve risalelerde bununla alakalı başka yerlerde açıklamalar da var. Bu da yine geleceğe yönelik. Demek ki gelecekte dinden dönenler olacak ama bu dine başka kavimler de girecek ve bu kavimlerin bir kısmı İslam'a çok büyük hizmet edecekler. Ve kulil hamdülillah seyyurikum ayati fetarifuneha. De ki elhamdülillah, Allah size ayetlerini gösterecek, siz de onları tanıyacaksınız. O ayetleri bileceksiniz. Mesela ayette biz diyor insanı parmak ucuna varıncaya kadar tekrar diriltmeye kadiriz. İşte acaba neden parmak ucu denilmiş? Şöyle açıklanıyor. 19. yüzyılda bunun farkına varmışlar. İnsanın parmak ucundaki işaretler siması gibi farklı. Yani her insanın siması farklı. Parmak işareti de farklı. Ayette böyle bir inceliğe işaret vardır diye açıklanmış. قُلْ هُوَ الرَّحْمَنُ اَمَنَّا بِهِ وَعَلَيْهِ تَوَكَّلْنَا فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. De ki o Rahman'dır, biz ona iman ettik ve ona tevekkül ettik. Artık siz de kimin apaçık dalalet üzere olduğunu bileceksiniz. وَعَدَ اللّٰهُ الَّذ۪ينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْاَرْضِ كَمَسْتَخْلَفَ الَّذ۪ينَ مِنْ قَبْلِهِمْ. Burada da Müslümanların zaman içinde İslami fetihlerine işaret edilmiş. Allah sizden iman eden, salih amel işleyenlere şunu vaat etti. Onlardan önce başkalarını yeryüzüne halife kıldığı, hükümran kıldığı gibi onları yeryüzüne hükümran kılacak. وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ د۪ينَهُمُ الَّذ۪ي اِرْتَضَى لَهُمْ. Onlara razı olduğu dini yaşama imkanı verecek. Yani din onların hayatında hakim olacak. وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْف۪يهِمْ اَمْنَا. O korku hallerinden sonra onların bu halini emniyete çevirecek. Korkulu günlerden sonra güven içinde yaşayacakları günler gelecek. Mekke döneminde Müslümanlar korku hali yaşıyordu. Hatta Medine döneminin başlarında yine Mekkeliler saldırdı, saldıracak haberleri geliyor. Tedirgin oluyorlardı. Ama halifeler döneminde İslamiyet tam bir galibiyetle o civara hükmetti. Kısa zamanda da başka yerlere hükmetti. Ve huzur dönemi, emniyet dönemi çok bariz bir şekilde yaşandı. İşte bunlar gibi çok ayatın ifade ettiği ihbarat-ı gaybiyedir ki aynen doğru olarak çıkmıştır. İşte pek çok itirazat ve tenkidata maruz ve en küçük bir hatasından dolayı davasını kaybedecek bir zatın lisanından böyle tereddütsüz, kemali ciddiyet ve emniyetle ve kuvvetli bir vusuku ihsas eden bir tarzda böyle ihbarat-ı gaybiye kat'iyen gösteriyor ki o zat Üstad-ı Ezeli'sinden ders alıyor, sonra söylüyor. Yani Üstad-ı Ezeli tabiri burada geçti. Üstad-ı Ezeli. Yani o zat kendiliğinden bunu bilemez. Malum Peygamberimizin iki ciheti var. Abduhu ve Resuluhu. Allah'ın abdi olması cihetiyle gayb bizim için perdeli olduğu gibi Peygamberimiz için de perdelidir. Ama Resul olması cihetiyle ona bazı şeyler gösterilir ve gösterilmiştir. Eğer Kur'an'daki gelecekle alakalı verilen bu haberlerden bir tanesi bile çıkmasa müşrikler açıkça şunu diyebilirlerdi. Okuduğunuz Kur'an böyle söylüyor ama bunun tersi oldu. Ama diyememişler. Çünkü haber verilenler aynen birebir çıkmış. Üçüncü şavk, hakaiki ilahiyeye ve hakaiki kevniyeye ve umur uhreviyeye dair Kur'an'ın ihbaratı gaybiyesidir. Gaybi haberleridir. Evet, Kur'an'ın hakaiki ilahiye dair beyanatı ve tılsım-ı kainatı fethedip ve hılkat-ı alemin muammasını açan beyanat-ı kevniyesi, ihbarat-ı gaybiyesinin en mühimidir. Yani bu kainatın tılsımı muğlakı nedir? Kapalı tılsımı nedir? Bu varlıklar nereden geldi, nereye gidiyor? Yaratan Allah ne gibi sıfatların sahibi? Kur'an'da bunlar bize anlatılmış. Mesela Kur'an bize şöyle bildiriyor. İnsanların pek çoğu Allah'a müşrik olarak iman eder. Yani Allah'a inanır ama Hristiyanlarda olduğu gibi Baba Oğul Ruhul Kudüs der, bir şekilde şirke düşer. Veya daha başka şekillerde cahiliye Arapları Allah'ı reddetmiyorlar ama araya put koymuşlar. Demişler ki bunlar Allah katında bizim şefaatçilerimiz. Kur'an-ı Kerim bu gibi putlardan bizi kurtarıyor. Allah'ın la şerike leh olduğunu çok net bir şekilde anlatıyor. İşte Allah alimdir, habirdir, rahmandır, rahimdir. Bütün bu gibi isimleriyle, ünvanlarıyla Allah'ı bize tanıtıyor. Tek başına mesela leyse kemitrihi şey ve lem yekul lehu kufven ahad, o gibi ayetler bile bu noktada son derece veciz, çok büyük bir hakikati anlatıyor. Hiçbir şey Allah'ın misli, Allah'ın dengi değildir. İşte bazı insanlar Allah'ı mahlukata benzetmişler ve o şekilde dalalete düşmüşler. Şeyde var, Avrupa'da deist filozoflar çıkmış. Deist filozoflar bakmışlar ki Hristiyanlıkta hurafe çok bilgiler var ve Hristiyanlıktan sıyrılmışlar. Demişler ki biz dinsiz değiliz, Allah'a inanıyoruz ama illa peygamber gelmesi gerekmez. İnsan akılla da Allah'ı bilebilir. Biz aklımıza tabiiz demişler. Ama Allah'ı kabul ederken şöyle kabul etmiş bunlar. Allah alemi yaratmış, sistemi kurmuş. Artık şu an Allah aleme karışmıyor. Mekanik bir kainat demişler buna. Ve onların ifadesine göre eğer Allah kendisi bile şu an aleme müdahale etmek istese müdahale edemez. Allah'ı öyle tanımışlar. Halbuki Kur'an'ı okuduğumuz zaman فَعَالُ لِمَا يُرِيدْ كُلَّ يَوْمُنُ وَف۪ي شَأْنِ bu gibi ayetler Allah'ın her an iş başında olduğunu, her an tasarrufta olduğunu bize anlatıyor. Çünkü o hakaiki gaybiyeyi hadsiz dalalet yolları içinde istikametle onları gidip bulmak aklı beşerin kârı değildir ve olamaz. Beşerin en dahi hükemaları o mesailin en küçüğüne akıllarıyla yetişmediği malumdur. Hem Kur'an gösterdiği hakaiki ilahiye ve hakaiki kevniyeyi beyandan sonra ve safayı kalp ve tezkiye-i nefisten sonra ve ruhun terakkiyatından ve aklın tekemmülünden sonra beşerin ukulü sadak da deyip o hakaiki kabul eder. Yani Kur'an-ı Kerim öyle meseleleri bize anlatıyor ki ilahi sırlar, kevni sırlar. Bunlar insan kalbini tasfiye etse, nefsini kötülüklerden arındırsa, ruhunu yükselse, terakki ettirse, aklını da kemale erdirse ondan sonra bu hakikatlere ulaşabiliyor. Ve o zaman bakıyor ki aklının, kalbinin, ruhunun, nefsinin tekemmülünden sonra kendisinin ancak ulaşabildiği hakikat Kur'an-ı Kerim'de zaten bir cümleyle ifade edilmiş. Bunu görünce Allah'ın kelamı olduğunu daha iyi anlıyor. Kur'an'a barekallah der. Bu kısmın kısmen 11. sözde izah ve ispatı geçmiştir. Yani necisin, nereden geliyorsun, nereye gidiyorsun, bu varlıklar nereden geliyorlar, ne vazife görüyorlar, kainat içinde insanın yeri nedir, vazifeleri nelerdir, bu gibi manalar 11. sözde anlatılmış. Bunlar Kur'an'a dayanan hakikatler. Tekrara hacet kalmamıştır. Ama ahval-i uhreviye ve berzahiye ise çendan aklı beşer kendi başıyla yetişemiyor, göremiyor. Fakat Kur'an'ın gösterdiği yollar ile onları görmek derecesinde ispat ediyor. Mesela ölen kimse o anda gözü açılıyormuş. فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَائِكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٍ artık biz senin gözünden perdeyi kaldırdık. Bugün gözün çok keskindir. Belki bazılarınız bunu yakınlarından görmüş olabilir. Benim tanıdığım zatlardan birisi vefatına yakın perde demek ki aralanmış kendisine. Aa falan da geldi. Daha önce vefat eden yakınlarından gelenleri tek tek saymaya başlamış. Aa falan da geldi. Kimi akrabalarından, kimi hürmet ettiği zatlardan karşılamaya gelmişler. Almaya gelmişler. Ve neticede alıp gittiler. Yani diğer aleme o da gitmiş oldu. Kur'an-ı Kerim bunu anlatıyor zaten. Ama insanlar da belli bir şeyin, tecrübenin neticesinde aynı noktaya gelebiliyor. Evet bu böyledir. Böyle olması gerekir diye fark ediyor. Ve diyelim ruh, Kur'an ruhu anlatıyor. Bu sahada ilerleyen insanlar, evet insan sırf bir madde yığını değildir. İnsanda esas olan bir ruh vardır. Ölüm dediğimiz şey, cesedin ölümüdür. Yoksa ruh ölmüyor. Ruh bedenden ayrılıp gidiyor. Bunları ifade etmişler.
Bu perde herkese mi yani? Tüm canlı yoksa iyi mi?
Onu birazdan değerlendirelim. Fakat Kur'an'ın gösterdiği yollar ile onları görmek derecesinde ispat ediyor. 10. sözde Kur'an'ın şu ihbarat-ı gaybiyesi ne derece doğru ve hak olduğu izah ve ispat edilmiştir. Ona müracaat et. O bahsettiğim işte falan da geldi diye gören zat vefatından sonra ben rüyamda gördüm onu. Çok güzel bir arabaya binmiş. Ya bu hizmetlere de büyük desteği olan kişilerden birisiydi. Bu Ferrari türü arabalar oluyor ya öyle spor araba. Öyle bir arabaya binmiş. Geldi benim bulunduğum tarafa doğru geldi. Şöyle düğmesine bastı, cam açıldı. Şadi kardeş dedi yanım boş gel beraber gidelim. Şimdi ben rüyadayım ama rüyanın yorumunu yapıyorum. Şuurum yerinde. Ölenin davetine icabet etmek ölüm demekmiş. Rüyada bunu değerlendiriyorum. Abi sen git ben sonra gelirim dedim. Öyle bir hatıramız da oldu. Lillahi'l-Fatiha.